Merhaba, ben Büşra Kahraman, uzman psikoloğum. Hem bu hayatı yaşamayı, hem yeni bir şeyler öğrenmeyi, keşfetmeyi, sevdiklerimle etkileşimde olmayı, diğer insanlarla bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum. Şu anda bu kaydı dinlediğinize göre, sanırım siz de diğer insanlarla dinleyerek de olsa etkileşim içerisinde olmayı seviyorsunuz. Umarım bu kanalda hep birlikte çok eğleniriz, birbirimizden bir şeyler öğreniriz. Eğer hazırsanız, Konuşuyorum serimin yeni bölümü başlıyor. Herkese yeniden merhaba. Bu haftaki bölümde geçen hafta başıma gelen bir durumu anlatmak istiyorum. Aslında tam olarak başıma gelen bir durum değil. Daha çok benim içerisinde bulunduğum bir durum. Ama açıkçası kendi adıma çıkarmış olduğum birçok ders olduğu için bunu bir bölüm olarak burada kalıcı bir hale getirmek istedim. Instagram'da da sorduğumda hani anlatmamı ister misiniz diye birçok kişi zaten anlatırsın diye düşünmüştük demişti. Beni tanımışsınız. Tebrik ederim. Aslında her şey ben otobüs durağında beklerken önümde duran bir otobüsten inen bir kızı görmemle başladı. Kız böyle ağlıyor gibiydi, bir taraftan titriyor gibiydi, bir taraftan dengesini koruyamıyor gibiydi. Yani bir değişiklik vardı ilk baktığınızda. Ağlıyor desem yüzünde gözyaşı yok. İşte dengesini kaybediyor desem adım atabiliyor. Ama ellerine bakıyorum böyle titremeler var. Yani sanki böyle kötü bir haber almış ya da hani bir şeyin şokunu yaşıyormuş gibi gözüküyordu açıkçası uzaktan. Onu ilk gördüğümde ilk birkaç saniye içinde bunlar geçiyordu aklımdan. Sonrasında baktım arkamızda duran apartmana doğru birkaç adım attı. Zaten apartman çok uzak bir mesafede değildi. Ve oraya yaslanmaya çalıştı. Ben bir taraftan onu gözlemliyorum. Yanına gideyim mi, gitmeyeyim mi ya da acaba bir yardıma ihtiyacı var mı, yok mu? Bununla ilgili fikir edinmeye çalışıyordum. Hani belki de bir şey yoktur ya da ben yanlış anlamışımdır ya da yanına gidersem rahatsız olur diye. Çok hızlı davranmak istemedim açıkçası orada. Ama ben bir taraftan bakmaya devam ederken bu sefer yoldan gelip geçen diğer insanların da ilgisini çekmeye başladı bu durum. Ve onu o anda bir şey soramayacakları için bana sormaya başladılar. İşte pardon nesi var, işte siz biliyor musunuz, siz tanıyor musunuz gibi. Ben de hani tanımadığımı, bilmediğimi sadece gözlemlediğimi söyledim. Sonrasında bir kişi onun yanına gitti ve işte sormaya başladı hani ne oldu, işte iyi misin, yardıma ihtiyacın var mı gibi. Ben de sanırım birazcık ondan cesaret alarak yanlarına gittim. Yani bu aşamada biz orada 3 kişi bulunuyorduk. Şimdi olayları sizin de kafanızda biraz daha net canlandırabilmek için ana karakterlere isimler taktım. Gerçek isimleri olmadığını bildiğim için bu anlamda rahatım. Yani o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama bir taraftan da zaten kamuya mal olmuş bir olay gibiydi açıkçası. Bilmiyorum ne kadar gerekli ama olsun. Şimdi öncelikle bu otobüsten inen kız olarak ilk başta tanımladığım kişiye Ayşe diyecek olursak, onun yanına ilk giden kişiye de Fatma diyelim. Fatma abla diyelim daha doğrusu. Fatma abla onun yanına gitti, bir şeyler sordu. Sonrasında ben de yanına gittim. O esnada sorulan sorulara cevap vermiyordu. Bizimle iletişim kuramıyordu. Çünkü zaten dediğim gibi hem dengesini sağlayamıyordu, hem titriyordu, hem böyle ağlayacak gibi ama çok fazla kasıyor kendini tam anlamıyla. Hani gözyaşlarını da serbest bırakamıyor. Zor bir durumdaydı yani hani özet bir şekilde. Sonra ben burada bir gaflete düştüğümü düşünüyorum. O Ayşe'ye panik atağın mı var diye sorma gafletinde bulundum. Aslında bunu o esnada hani eğer daha önceden böyle bir şey geçirdiyse veya şu anda panik atak benzeri bir şey yaşıyorsa hani tanıdık olduğu bir tablo olduğunu işaret etmek için böyle bir şey yapmıştım. Ama benim bunu sormamla birlikte Fatma abla doğrudan bu panik atak lafını aldı ve işte Ayşe'nin ellerini tuttu, işte kendisinin de panik atak hastası olduğunu, panik ataktan ölünmediğini, ona da hiçbir şey olmayacağını, işte çok derin nefes alması gerektiğini, işte kendini sıkması gerektiğini yani birçok şeyi söylüyordu o esnada. Çok fazla yönerge veriyordu ama dediğim gibi Ayşe zaten bizimle o esnada iletişim kurmuyordu. Ve aslında daha benim sorduğum soruya da cevap vermemişti. Ama orada Fatma abla ona yardımcı olma gayesiyle hızlı hızlı bir şeyler yapmasını istiyordu. Sonrasında birazcık daha Ayşe'nin titremeleri arttı. işte kasılmaları arttı. Tam olarak zaten hani hiçbir zaman kendini serbest bırakmamıştı ama o an böyle bir tık daha kötüye gider gibi oldu ve bulunduğumuz apartmanın önüne çöktü. Böyle işte ayağını uzattı, oturdu. Yani tam hani bilinçli bir oturma da değildi ama kendini bıraktı gibi söyleyebilirim. Sonrasında işte Fatma abla sorular sormaya ve işte ne yaşadıysa bunu bize anlatmasına onu ikna etmeye çalışıyordu. İşte kendisinin de bir kızı olduğunu, işte ne yaşadıysa bize anlatabileceğini, bizim ona yardımcı olabileceğimizi söylüyordu. Bir yandan da eşi Mehmet abi işte gitti, su aldı, su getirdi. İşte bir taraftan Ayşe'nin yüzünü yıkıyorlar, bir taraftan tam anlamıyla ıslatıyorlar hani kızı, yani bir şekilde hani kendine gelsin diye, büyük ihtimalle hani şok içerisinde olduğunu düşündüğümüz için. Sonrasında bir taraftan işte ambulans çağırmakla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Yani hani bir kaos durumu oluştu orada. Aslına baktığımızda en başta çok kriz durumu diyemeyiz belki buna. Ama bir şekilde bizler olaya müdahil olduktan sonra yavaş yavaş bu olay krize dönüşmeye başladı. Yani en azından ben öyle hissettim o esnada. Onlara da hani şu anda ambulans çağırmamızın gerek olmayabileceğini, hani biraz bekleyebileceğimizi söyledim. Sonrasında zaten bu ambulans meselesini duyunca Ayşe çok tedirgin oldu ve işte hamile bir ablasının olduğunu, onun kesinlikle bu olayı duymasını istemediğini, zaten hani yanına da gelemeyeceğini böyle bir durumda ve hani zor durumda kalacağını söyledi. Ben de ona bir taraftan hani kimseye söylemeyeceğimizi, yanında olacağımızı, işte o istemedikçe bunu kimsenin duymayacağını söylemeye çalıştım. Ondan sonra böyle Ayşe daha fazla kasılmaya başladı. Daha fazla kontrolünü kaybetmeye başladı. Belli ki bir şeyler söylemek istiyordu ya da o anda kendini ifade etme ihtiyacı vardı. Ama bunu tam olarak yapamıyordu çünkü çok zorlanmış bir durumdaydı aslında. Sonrasında Fatma ablana şöyle bir soru sordu. Sen kötü bir haber mi aldın dedi. Ve bunun üzerine Ayşe biraz daha benim duyabileceğim bir ses tonuyla. Çünkü ben ona o anda daha yakındım. Fatma abla bir tık daha uzağımızda duruyordu. Benim duyabileceğim bir ses tonuyla sevdiği kişinin kendisine öl dediğini söyledi. Ve daha fazla ağlamaya başladı. Ama tabii bu cümleyi de zaten tek bir cümle halinde kuramıyordu o anda. Biraz böyle parça parça ağzından kelimeler döküldü. Belli ki onun için çok yaralayıcı, çok zor bir şeydi bunları duymak. Sonrasında Fatma abla tam olarak orada ne söylediğini duymadı ama ben hani duydum ve ona hani şu anda işte kendisini hani sıkmadan sadece normal bir şekilde nefes alırsa hani belki iyi olabileceğini söylemeye devam ediyordum. Bir taraftan da böyle ortamda çok fazla konuşma olunca ve işte bize anlat anlat gibi hani bir baskı olunca Ayşe'nin üzerinde ben onun kulağını eğilip psikolog olduğumu fısıldadım. Yani o anda bunu hani bir işe yarayabileceğini ya da hani orada psikolog kimliğimle bulunduğuma dair değil aslında. Hani sadece belki hani onun için ufak bir rahatlama olur ya da bu insanlar niye geldi bir anda başıma toplandı gibi bir şey düşünüyorsa orada. Hani belki iyi olur onun için böyle bir şey gibi söyledim sanırım. Şu an gerçekten bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi ben de ilk defa böyle bir durumun içinde kaldığım için çok fazla bocaladığım şey oldu. Hani çok fazla bunu dışarıya tabii ki yansıtmadım ama kendi içimde orada birçok kavga yaşıyordum aslında. Sonra işte bu hani öl deme meselesi ya da işte onun biraz daha kendini ifade etmesi durumu olunca ben Ayşe'ye şöyle bir soru sordum. Yine bu benden beklenmeyecek bir hareket aslında. Beni tanıyanlar böyle bir şey duyunca belki şaşıracaktır. Çünkü şu ana kadar duyan herkes çok şaşırdı. Ben Ayşe'ye orada kendisine sarılmamı isteyip istemeyeceğini sordum. Çünkü belki hani böyle bir temas ona iyi gelebilir diye düşündüm o anda. Çok titriyordu, çok kasılıyordu. Yani bir desteğe ihtiyacı var gibiydi açıkçası. O da kafasını salladı. Sonrasında biz birkaç saniye sarıldık. Sonra hani elimi tuttu. İşte bir taraftan da Fatma abla onun elini tutuyordu zaten. Hani böyle yani onun biraz daha aslında regüle olabilmesini sağlayabilmek için o anda orada bulunduğumuzu ifade etmeye çalışıyorduk. Sonra biz böyle hani duruyoruz işte ama hani o birazcık daha böyle sakinlemiş gibi, tam olarak titremesi azalmadı aslında ya da tam olarak bir rahatlama gözlemlemedik. Ama taraftan da bulunduğumuz yer bir apartman girişi olduğu için biz hani o oturuyor, biz başında duruyor gibiyiz. Yani böyle bir hava da yoktu ortamda, bir oksijen de yoktu. Ben de biraz onun sakinleşmesinden de güç alarak hem de belki hani çok fazla şey söyleniyor, bir şeyler oluyor. Hani belki oradan birazcık daha uzaklaşmak iyi olabilir diye ona yürümeyi teklif ettim. Sonra o da hani kafa salladı yine olur anlamında. Ondan sonra Fatma abla da hani ben de geleyim dedi. Sonra işte o bir elinden tuttu, ben bir elinden tuttum. Yani daha doğrusu koluna girdik sanıyorum o esnada. Yürümeye başladık ama hani yürümek dediysem yani sadece ayağa kalktık, bir adım attık. O anda Fatma abla belki bir anne içgüdüsüyle bilmiyorum gerçekten, Ayşe'ye şu tarz şeyler söylemeye başladı. İşte o sana öl dediyse ne olmuş? İşte insanların dilinin kemiği yok. İnsanlar birbirine neler söylüyorlar? İnsanların başına neler geliyor? İşte aslında bunlar üzülünecek şeyler değil. Bunlar aslında bizi büyüten tecrübeler. İşte bu şekilde olgunlaşıyoruz falan gibi. Çok didaktik bir yerden mesajlar vermeye başladı yine. Ve hani o anda zaten Ayşe doğru düzgün dediğim gibi hani nefes alması düzenlenmemişti. Zaten titremesi tam anlamıyla geçmemişti. Zaten bizimle çok iletişim kurup söylediklerimizi anladığına dair de bir işaret yoktu yani. Hani o anda bu tarz şeyler söylemek tabii çok iyi olmadı onun için. Ve açıkçası bunlar konuşulduktan sonra Ayşe bayıldı. Yani yere çöktü daha doğrusu diz kapaklarının üstüne. Hani belki bayıla yazdı da diyebiliriz. İlk birkaç saniye tam baygın gibiydi. Sonrasında biraz daha kendine geldi. Yani gözleri yine kapalıydı ama sorulan sorulara en azından cevap verebilecek bir seviyeye gelmişti. Tabii o hani baygınlık geçirince ben artık hani burada böyle bir kalabalığız ve bir şeyler yanlış gidiyor şeyi zaten hep vardı. Hani biz buradayız şu an hani bu kızın yanındayız ama ne yapıyoruz soruları hep içimde beni kemiriyordu. Artık böyle bir şey de olunca ben ambulansı aradım. Onlara işte durumu anlattım. Ambulans çağırmaya çalıştım. Sonra tabii bir taraftan ben ambulansla konuşurken bir taraftan orada baygın bir insan olduğu için bütün hani orada cadde üzerinde bulunan herkes gelip işte yardım etmeye çalıştı. Yani ortamı bir görseniz hani her kafadan bir ses çıkıyor. Kimisi işte yatırın diyor, kimisi kaldırın, kimisi işte şuraya götürün, böyle yapın. İşte kimisi tabure getiriyor ama getirilen tabure yani o kadar yüksek ki hani baygın bir insanı nasıl oturtabiliriz oraya? İşte sonra o olmaz denilince işte koltuk getiriyorlar, koltuğa oturtma. Yani böyle gerçekten çok değişik bir ortamdı. Hani orada bulunan herkes kesinlikle iyi niyetli bir şekilde ona destek olmaya çalışıyordu. Buna hiçbir şüphe yok. Ama dediğim gibi en başta aslında ortalıkta belki de hiçbir şey yokken yani görünürde. Gitgide yapılan müdahalelerle, bizim yaptığımız müdahalelerle olay çok başka noktalara evrilmeye başladı. Sonra neyse ambulans işte ambulanstakiler gelmeye karar verdiler. Ben de bu bilgiyi işte Ayşe'nin kulağına eğilip söylemeye çalıştım. Hani sağlık ekipleri geliyor, işte seni hastaneye götüreceğiz, yani iyi olacaksın gibisinden. Tam hani burada belki biraz daha rahatlayabiliriz ya da belki o biraz daha rahatlayabilir böyle bir şey olduğunu duyarsa diye düşünürken ben tam sağlık ekipleri geliyor dedikten sonra bir ses duyduk ve hepimiz bu sesle birlikte aslında irkildik. Orada bulunan kalabalığı kastediyorum. Ayşe'nin etrafında bir çember var gibi düşünün yani kalabalık insanlar onun etrafında işte bir duvar örmüşler tabiri caizse. Ve bir ses duyduk. İşte Ayşe sen ne yapıyorsun burada diye yüksek sesle birisi geldi. Tabii o an hemen anladık yani onun erkek arkadaşı olduğunu. Çünkü olayın kahramanı da aslında bir noktada oydu. Hani Ayşe'yi belki de yani Ayşe'nin belki de bu duruma gelmesinde yani ön ayak olan kişi diyelim. Tabii biz o anda böyle düşünüyoruz. Çünkü biz sadece bir cümle duyduk olayla ilgili. Başı sonu hiçbir bilgimiz yok konuyla alakalı. Neyse yani baygın durumda bir insana bu kadar yüksek sesle gelinmesi de ayrı bir konu. Orada ne olup ne bittiğini bilmeden. Tabii böyle olunca Ayşe'nin titremesi çok fazla arttı. Yani neredeyse bir epilepsi krizi geçiriyor gibiydi diyebilirim. Hiçbir şekilde eli, kolu, ayakları, yüzü yani hiçbir şekilde sabit değildi. Çok titriyordu ve bildiğiniz zangır zangır titremeye başladı. Çok endişelendik o anda hepimiz. Sonrasında da hani bir taraftan onu hani istemezse işte erkek arkadaşının yanına yaklaştırmayacağımızı hani onun yanında olduğumuzu hani sakin olmasını söylüyorduk. Ama tabii bunlar olurken yani biz Ayşe'yle böyle bir temas kurmaya çalışırken bir taraftan maalesef şöyle bir durum oldu. Başta bahsettiğim işte Fatma ablanın eşi Mehmet abi gelen işte Ayşe'nin erkek arkadaşı yani Ahmet olsun onun adı da. Ahmet'in öyle bir şekilde geldiğini görünce zaten hani bir taraftan baba olarak işte kendi kızıyla empati kuruyor muhtemelen o esnada çünkü sürekli işte bizim de çocuğumuz var gibi şeyler söylüyordu. Bir taraftan da işte bizim gözümüzde o anda Ahmet kötü kişi yani Ayşe'yi o hale getiren kişi olduğu için orada maalesef duygularına yenik düştü ve kalkıp Ahmet'i itti çok güçlü bir şekilde. Ve ona işte hani sen kimsin, sen ne yaptığını sanıyorsun, bu kızı nasıl bu hale getirirsin gibi şeyler söylemeye başladı. Tabii Ahmet hiç böyle bir tepki beklemiyordu. O da o anda işte onu itmeye başladı derken Mehmet abiyle Ahmet arasında böyle bir kavga çıktı. İşte yumruklar, bağırışmalar, çağrışmalar, işte sen kimsinler havada uçuşuyor gerçekten. Ve durmuyor yani bu tartışma. İşte bir taraftan hani hakaretler, sonra öbürü işte o hakaret ettiği için ona bir şey diyor. Ya tam bir kaos yani. O esnada Ayşe zaten hiç iyi bir durumda değil. Bir taraftan işte ambulans bekliyoruz. Tam böyle bu kavga biraz yatışır gibi oldu. Ben ne cesaret bilmiyorum. Ahmet'in yanına gittim. Dedim ki hani kusura bakmayın, yanlış anlamayın. Hani biz sizi zaten tanımıyoruz. Ama şu an hani kız arkadaşınız iyi bir durumda değil. Hani onun yanına gitmeniz belki çok doğru olmayabilir. Hani sizin sesinizi duyunca çok tedirgin oldu vesaire. O hiçbir şekilde tabii o anda bunları duymuyordu. Çünkü o da şok oldu. Yani hani ben niye böyle bir şey yaşıyorum? Niye insanlar şu an bana vuruyorlar ya da ben niye böyle bir kavga yaşıyorum gibi. Hani kız arkadaşının yanına gitmek istiyor. İşte bir taraftan izin verilmediğini düşünüyor vesaire. Çok anlamadı o anda benim söylemeye çalıştığım şeyi. Sonrasında işte bunlar hala Mehmet abiyle kavga ediyorlar. İşte bağırışlar. Bir hani erkek kavgalarında böyle çok şey olur. Hani bir geri çekilme olur. Sonra birden tekrar yüklenirler birbirlerine. Tam böyle bir an. Sesler giderek yükseliyor işte. Kavganın şiddeti giderek yükseliyor derken yerde baygın bir pozisyonda olan Ayşe bir anda o korkuyla yerinden kalktı ve tam anlamıyla Ahmet'e siper oldu. İşte vuramazsınız, dokunamazsınız, ona zarar veremezsiniz gibi önünde durdu. Ona işte Ahmet'in karşısında olan herkese bir şeyler söylemeye çalışıyor, onu korumaya çalışıyor. Bir taraftan etraftaki diğer insanlar bunun şaşkınlığında, yani baygın kız nasıl kalktı gibi. Ama ben o esnada tamamen onu o korkunun harekete geçirdiğini düşünüyorum. Yani o kadar korktu ki Ahmet'e bir şey olacak diye bir anda kalktı, kendini ateşe atmış gibi oldu o kavganın ortasında. Sonrasında neyse işte ortalık biraz yatışır gibi oldu. Bir taraftan Ayşe'yi alıp işte sandalyeye oturttular. Orada hani birazcık daha işte ambulans gelene kadar beklesin diye. Bu esnada da hani onun titremesi bir tık daha azalmış gibiydi ama Ayşe kendi kendine çok fazla söylenmeye başladı ve tamamen suçluluk ve sorumluluk duyguları içindeydi. Yani söylediklerinden anladığım kadarıyla işte her şeyin kendisi yüzünden olduğunu, bu kavganın da onun yüzünden çıktığını, işte erkek arkadaşını da zor durumda bıraktığını, buradaki diğer insanları da zor durumda bıraktığını, aslında ona öldenmesinin de bir sebebi olduğunu, yani bir anda her şeyi kendine yormaya başladı ve kendini tamamen haksız çıkaracak şekilde bir düşünce yapısı içindeydi. Hiçbir şekilde artık dışarıdan giden mesajları almıyordu. Hiçbir şekilde bizi duymuyordu. Sadece bunları tekrarlıyordu, benim yüzümden, benim yüzümden şeklinde. Böyle bir şey olunca ben tekrardan gözümü kararttım ve erkek arkadaşının yanına gittim. Ona hani yani yanına gitme amacım şuydu. Ona sordum. Yani dedim ki herhangi bir psikolojik rahatsızlığı var mı ya da kullandığı herhangi bir ilaç var mı? Hani bunu yapmaktaki amacım da hani bu bir kriz anı sonuçta. Bu gidebilir. Hani böyle şeyler yaşanabilir. Ama önemli olan hani bunun devamı gibi düşünerek biraz daha orada uzun vadeli de bir şey olabilsin diye gidip böyle bir şey sordum. Ben böyle bir şey sordum. Bu sefer hani Ahmet biraz daha iletişime açık gibiydi. Yani böyle bir şey olunca hani ben işte onu da psikolog olduğumu söyledim. Yine bilmiyorum ne akla hizmet. O da orada biraz daha açıldı. İşte aslında nasıl bir süreçten geçtiklerini anlattı. İşte ve o anda bu ilişkiyi artık tamamen bitirmeye karar verdiğinden bahsetti. Ve ben o anda böyle şey diyorum. Hani peki bu kararınızı ne zaman paylaşmayı düşünüyorsunuz gibi. Hani oradaki endişem yani bir anda kızın yanına gidip hani ben seni tamamen terk ediyorum falan gibi şeyler söyleyip iyice oradaki fitili ateşlemesiydi açıkçası. Neyse tabii ben bunu sordum ama o dediğim gibi bunları duymaya ya da o anda böyle bir şeyler konuşmaya çok açık değildi. Çünkü hala neden herkesin kendisine gelip öğüt verdiğini, neden böyle bir saldırıya uğradığını sorgular pozisyondaydı ve sonrasında zaten işte Mehmet abinin yanına gidip abi sen niye bana vurdun? Hani biz niye böyle bir şey yaşadık az önce diye tekrardan konuşmaya çalışıyordu. Hani onun açısından düşünüldüğünde de gerçekten bence çok sinir bozucu bir durum. Yani bir anda herkes sanki orada böyle Ayşe'nin yakınlarıymış gibi hani Ayşe tabii biraz daha dezavantajlı bir konumda durduğu için o esnada İşte gidiyorlar Ahmet'i, işte kardeş sen bir gel bakalım biz seninle biraz konuşalım falan diye işte koluna girip bir yere götürüp onunla konuşmaya çalışıyorlar. Hani böyle bir işte abilik modunda. Hani bunlar da tabii yani başının sonunu bilmediğimiz için, ne olduğunu anlamadığımız için o anda hepsi iyi niyetle yapılan şeyler olsa da, belki yardım amaçlı yapılan şeyler olsa da işte sonunda hani bir işe yaramayabiliyor ya da sadece Ahmet'i daha fazla öfkelendirmeye o esnada sebep verdi. O yüzden hani onun durumunu da açıkçası o anda biraz anlayabildiğimi düşünüyorum. Neyse bu konuşmalar olurken işte bir taraftan ambulans geldi, Ayşe'ye müdahale etmeye başladılar derken aslında olay birazcık daha durulmuş oldu. Ama tabii dışarıda işte konuşmalar devam ediyordu. Dışarıda olayın niye bu aşamaya geldiği sorgulanmaya devam ediyordu. Ve zaten bu olayın içerisindeki kahramanlar da aslında o işte olayın yaşandığı bölgede yaşadıkları için bu sefer tanıdıkları insanlar gelmeye başladı. İşte ne oluyor burada diye sormaya başladı. Yani bir anda olay büyüdüğü için daha fazla zor durumda kalma gibi bir şey oldu aslında. Neyse yani sonuç olarak hani çok şükür kimsenin başına bir şey gelmeden, hani ben de o kadar kavganın içinde kaldım ama herhangi bir darbe vesaire almadan kurtulduk. Ayşe'nin de başına çok kötü bir şey gelmeden olay neticelenmiş oldu. Ama ben açıkçası bu olaydan kendi adıma önemli bazı dersler çıkardığımı düşünüyorum. Biraz da bu yüzden aslında bunu bu hafta burada anlatmak istedim. Öncelikle benim çıkardığım en önemli ders şuydu. İyi niyetle bir şey yaptığımızda her zaman iyi sonuçlar elde edeceğiz diye bir şey yok. Çünkü iyi niyetli bazen iyi olmayan davranışlar da sergileyebiliyoruz. Mesela işte iyi niyetle kalkıp birisine yumruk atmak gibi, fiziksel şiddet uygulamak gibi. Dolayısıyla bu olduktan sonra da ya aslında benim orada niyetim tamamen iyiydi, İşte aslında benim sana karşı herhangi bir kötü düşüncem yoktu demenin çok bir anlamı kalmıyor tabii ki. O yüzden sadece niyetimiz değil, oradaki davranışımızdan da sorumluyuz ya da niyetimizi ölçtüğümüz kadar davranışımızın sonuçlarını da ölçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii bunu yapabilmek için birazcık daha duygularımızdan da arınmış olmamız gerekiyor. Yani orada tansiyon çok yüksekti, ortamda herkes bir noktada endişeliydi ve duyguların çok fazla kontrol edilemediği bir ortamda da tabii ki geriye sadece iyi niyet ve iyi niyetle yapılan bazı hareketler kalıyor. O zaman da işte doğrusunu yanlışını çok fazla düşünme şansı aslında olmuyor. Ama açıkçası buradan çıkardığım ikinci bir ders de şu. Eğer duygularınızı kontrol edemiyorsunuz ya da eğer bu anlamda çok fevri davranışlar sergileyebilecek biriyseniz belki de böyle bir kriz yönetimi içine hiç girmemek. Çünkü burada belli bir noktada aslında krizi yaratan taraf da olabiliyorsunuz ortada hiçbir şey yokken ve olaylar bambaşka bir noktaya evrilebiliyor. Aynı zamanda üçüncü bir nokta şu benim açımdan. Yani bazen iyi niyetli bir şey yapmak demek karşı tarafın iyiliğini gözetmek anlamına da gelmiyor. Hani bu sadece fiziksel şiddet ya da bu olay özelinde değil aslında daha genel düşündüğüm bir şey. Çünkü işte bir tartışma olduğunda ya da bir arkadaşımızla anlaşmazlık yaşadığımızda ya da herhangi başka bir şey olduğunda işte kendimize şunu söylerken bulabiliyoruz. Ya aslında benim hiç kötü bir niyetim yoktu. Ya da işte aslında sen beni yanlış anladın. Aslında şöyle oldu, aslında böyle oldu gibi. Hep hani niyetten aslında dem vuruyoruz. Ama dediğim gibi yani orada birbirimizin niyetini çok fazla okuma veya görme şansımız olmuyor. Sonrasında da bunu niyetle açıkladığımız zaman karşı tarafta çok bir karşılığı olmayabiliyor. O yüzden gerçekten iyi niyetli bir şey yapmak istiyorsak karşı tarafın iyiliğini de bu anlamda gözetebilmek veya beklemediğimiz sonuçlar olduğunda karşı tarafta belki oraları onarabilmek noktasında da adım atmak iyi olabilir gibi geliyor bana. Yine bir nokta benim açımdan hani iyi niyet herhangi bir şekilde hiçbir şiddet türünü meşrulaştırmaz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü olayın sonunda şöyle bir şey oldu. Hani en başta biz 3 kişiydik olaya müdahale etmeye çalışan. 2 kişi kavgaya karıştı. Ben tek başıma kaldım ve bir noktada böyle kendimi fedai gibi hissettim. Yani oraya koşuyorum, oraya koşuyorum. Hani bir ara böyle gerçekten hani zor kurtardım kendimi yumrukların içinden vesaire. Ama en sonunda şöyle bir şey oldu. Ben hani beni şahit göstererek işte bu hanımefendi de biliyor zaten işte bu kızcağız ne kadar zor durumdaydı. Hani ben yumruk attım ama boşuna mı attım gibi bir diyalog dönmeye çalıştı. Bunu kabul etmiyorum açıkçası ve o anda da söyledim yani hani herkesin çok duygularıyla hareket ettiği bir ortamdı ve tabii ki yanlışlar da yapıldı diye. Ne cesaret bilmiyorum. Söyledim ama yani çünkü hiçbir şekilde tasvip ettiğim bir davranış değildi açıkçası. Yine son noktalardan bir tanesi kriz yönetimi yeni krizler yaratarak olmaz. Yani kriz yönetmek istiyorsanız önce yani başka bir kriz yaratmamaya ya da karşı tarafa zarar vermemeye çalışmalısınız, çalışmalıyız diye düşünüyorum. Kendimi de bunlardan muaf tutarak söylemiyorum bu arada. Çünkü dediğim gibi benim de kendi içimde bocaladığım, afalladığım noktalar oldu. Dışarıya çok yansıtmamaya çalışsam da. Son olarak da kendime bir not. Terapi odası dışında karşında bir danışanın yoksa eğer kendini bu kadar etik etik diye yeme diyorum aslında kendime. Çünkü o anda yani dışarıya çok fazla yansıtmadım. Hani beni tanıyanlar az çok bilir yani ben kriz anlarında işte biraz daha soğukkanlı durabilirim. Çok fazla duygularımı belli etmem. Bir şeyler yaşarım kendi içimde ama bunu pek anlamaz yani insanlar. Hani o anlamda çok da fena olmadığımı düşünüyorum. Ama işte sürekli olarak şu an elini tutuyorum doğru mu? Şu an sarılıyorum doğru mu? Şu an ambulans arıyorum doğru mu? Hani bunların hepsini böyle kendi içimde muhakeme etmeye çalıştım ve bu kadarına gerçekten gerek var mıydı bilmiyorum. Yani hani dışarıya yansımamış olsa da kendime böyle bir notum var yani hani etiği biraz terapi odasında bırakmaya çalış gibi. Bilmiyorum psikolog arkadaşlarım bu konuda ne düşünüyorlar? Fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu olay özelinde ya da bu tarz olaylar özelinde. Benim söyleyebileceklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.